Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu ile birlikte Bir Gariplerin Kitabı programında da beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocamızla malumunuz olduğu üzere Muhammed Esat Erbili Hazretleri'nin hayatından ve menakıbından bahsediyoruz. Hocamız bize Esat Erbili Hazretleri'nin hayatını ve menakıbını anlatıyor. Kıymetli hocam, daha önceki programlarımızda Esat Efendi Hazretleri'nin hayatından, yetiştirdiği şahsiyetlerden bahsedilmişti. Eserlerinden de bu Kenzül İrfan isimli eseri, mektubatından, divanından bahsedilmişti. Yani arzu ederseniz bugün hocam tercümesi, bu Risale-i Hadiye tercümesi isimli bir tercümesinden bahsediliyor. Bundan başlayalım isterseniz.
Evet. Esad Erbili Hazretleri'nin Tevhid Risalesi tercümesi meşhurdur. Bu Risale-i Hadiye Tevhid Risalesi tercümesi Esad Erbili Hazretleri'nin bu yüzyılın başlarında yapılmış ve 103 sayfa olarak da basılmıştır. Esad Erbili Hazretleri'nin yaptığı bu tercüme Şeyhul Ekber Muhiddin İbnül Arabi'ye aittir. Vahdedi vücut sırlarıyla alakalı çok güzel, gerçekten çok güzel bir eser. Okumaktan gerçekten zevk aldığım, okumaktan gerçekten mutlu olduğum, hem akıl zevki hem de kalbi irfan zevkine ulaşabildiğim bir kıymetli eser. Esad Erbili Hazretleri, o da Muhiddin Arabi'yi çok severdi.
Evet.
Zaten bütün Allah dostları, diğer Allah dostlarını sever ama Muhiddin Arabi'nin Allah dostları gözünde çok farklı bir yeri vardır. Hatta denilir ki, Muhiddin Arabi'den sonra gelen şeyhlerin hepsi ona talebedir derler. Kıyamete kadar gelecek bütün incelikler, bütün sırlar bana verildi diyor Muhiddin Arabi Hazretleri ve gerekçelerini anlatıyor. Geçmiş te bu söylediği sözü bugün görüyoruz ki tarih boyunca herkes Muhiddin Arabi'nin eserleri üzerinde çalışma yapmış, araştırma yapmış, inceleme yapmış. Efendime söyleyeyim, yani pek çok kıymetli şerhler, açıklamalar, çalışmalar, tercümeler, şerhler yapılmış. Esad Erbili Hazretleri de bu kervana dahil olmuştur ve bir nakşi olarak Rabbani Müceddidi ekolüne mensup olmasına rağmen Vahdet-i Vücut neşesini taşıyan ve o neşesini de bu yapmış olduğu Tevhid Risalesi tercümesiyle ortaya koyan çok önemli bir şeyh efendi, çok önemli düşünür, çok önemli bir mütefekkir ve büyük bir Allah dostudur. Ve bu eserin Türkçe tercüme ve şerhi olan bu eser bugünkü dile de Ercan Alkan Bey tarafından, Allah razı olsun, tercüme edildi ve yayınlandı.
Evet.
Çalışmalarını her zaman takdir ettiğimiz Sayın Ercan Alkan Bey yapmış olduğu bu çalışmanın da gerçekten hakkını vermiş ve kütüphanemizde sürekli okunmak üzere başucumuzda duran bir kitap olarak yerini almıştır.
Evet.
Çok önemli bir eser. Fakat entelektüel bir eser olduğu için genellikle konuyla ilgilenen üst düzeyde bir irfan sahibi olan insanın okuyabileceği tarzda ağırlığa sahip. Çünkü anlaşılması zor yerler var. Anlaşılabilir ama anlaşılması çok zor yerler var. Esasen bu kitaplar okunurken bir üstadın nezaretinde okunması lazım.
Evet.
Bizim eski devlet bakanımız Sayın Profesör Mehmet Aydın Bey, devlet bakanıydı. Altınoluk dergisi böyle bir röportaj yapmıştı onunla. Ona demişti ki, bir Müslüman, bir tane kitap tavsiye edin ve başka bir kitap tavsiye etmeyin. Ama o kitabı okusun, İslam'ın tamamını anlasın. Siz hangi kitabı tavsiye edersiniz? Profesör Doktor Mehmet Aydın Bey, o zamanki Altınoluk dergisinde bu röportaj var. Aynen şu cevabı verdi. İslam'ın tamamını okumak ve öğrenmek istiyorsanız İmam-ı Gazali'nin İhya-ı Ulumiddin adlı eserini okuyunuz. O kafi gelir. Onu okuduktan sonra artık geriye hiçbir şey kalmaz. Her şeyi öğrenmişsinizdir. Ama Gazali'nin İhya adlı eserini okurken mümkünse bir bilenle beraber okuyun.
Evet.
Her şeye rağmen, her türlü inceliğe, her türlü bilgiye rağmen yine de anlatılmaya muhtaç, muğlak, üstü kapalı, müphem yerler olabilir. İlahiyatçı dediğimiz profesör ünvanlı, doçent ünvanlı, İslam entelektüeli dediğimiz pek çok insan bunun Arabi maalesef anlayamıyor. Onların da bir bilenin yanına oturup ben bunu anlayamadım, bu insan yanlış bir insan değil, ben anlayamadığım için bu kitabı bana anlatır mısınız diye gelecek bir bilene soracak. Veselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız gidin bir bilenden sorun, bir bilenden öğrenin. Efendim, çünkü tasavvufun dilini anlamak çok zor. Ebu Hayyan et-Tevhidi, ölüm tarihi 1024. Evet. İmam Gazali'den önce yaşamış. Onun Ezzeh el-Besair ve Zehair adlı eserinin birinci ciltinin 152. sayfasında şöyle söylüyor. Cüneyd-i Bağdadi'nin bir tasavvufi sözü ve bu sözü açıklamasıyla ilgili bir risale okudum diyor.
Evet.
Ve bu okuduğum risalede bu tasavvufi ifadelerin ve terminolojinin kullanıldığı bu kitabı okudum. Ama bazı yerlere ben anlayamadım diyor. Bazı yerlere ben çözemedim diyor. Bana göre şurada şu eksikler var. Burada bu eksikler, bu noksan, bu hatalı. Bunları anlatıyor kendisine göre. Kendisi kelam alimi.
Evet.
Cüneyd-i Bağdadi'nin bir risalesini okuyor. O da o risalesinde mutasavvıflardan bir tanesinin söylediği bir sözü şerh ediyor. Koskoca Ebu Hayyanet Tevhidi, o Endülüs'ün yetiştirdiği parlak ışıklardan, o anlamakta zorluk çekmiş, en sonunda şöyle söylüyor. Diyor ki, keşke diyor, işin şu tarafını da itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Bu Cüneyd-i Bağdadi'nin ifadelerini bize anlatabilecek kelam ilminde mütebahhir bir mutasavvufa ihtiyaç var. Yani hem kelamı bilecek, hem de tasavvufu iyi bilecek, biz kelamcı mantalitesine hitap eden, biz kelamcıya anlayabileceğimiz şekilde o tasavvuf risalesini, Cüneyd-i Bağdadi'nin risalesini bize nakledebilecek ara insan, ara entelektüel tipine ihtiyacımız var diyor. Keşke hem kelamcı hem de tasavvufçu kimliğine sahip olan insanlar gelse de anlamakta zorlandığımız, bize göre yanlış gibi gözüken Cüneyd-i Bağdadi'nin bu risalesini keşke anlayabilseydik diyor.
Evet.
İşte İmam Gazali biliyorsunuz hem kelamcıdır hem mutasavvuftur. Onun için tasavvufu en iyi anlatan tarih boyunca o olmuştur. Onun için bir ilahiyat entelektüeliyseniz siz, ben diyorum ki siz ilahiyatçı kökenliyseniz İmam Gazali'nin İhyasını okuyun. Efendim söyleyeyim, bir felsefi açılımınız varsa, felsefi birikiminiz varsa, üst düzey hikmete aşık bir yönünüz varsa, derin fikirler, ince fikirler etrafında dolaşıyorsanız, Muhyiddin Arabi'nin eserlerini, özellikle Fusus-i Likem'in şerhleriyle beraber ve Fütuhat-ı Mekke'yi okun diyoruz. Böyle halk adamı, halk insanı, sevgi, muhabbetle bu tasavvufu anlamaya çalışanlar var. Onlara da Yunus Emre'yi okun, Mevlana'yı okun diyoruz.
Evet.
Bak üç insan tipi. Bir ilahiyatçı kafasına Mesnevi okuyunca ilahiyatçı anlamıyor. Bunun Arabi de anlamıyor. Bir felsefi hikmet düşüncesine ve o yapıya sahip bir insan Mevlana'yı okuyor, anlamakta zorlanıyor. İmam-ı Gazali'nin İhyasını okuyor, anlamakta zorlanıyor. Üç insan tipi. Bir.
Normal halk.
Evet. İlahiyatçıysanız İmam-ı Gazali okuyacaksınız. Sizi o kaldırır. Çünkü hem kelamcı hem mutasavvuftur. Bir avam tabakası. Bir ilahiyatçı değilseniz o Ahmet Avni Konuk'un yapmış olduğu 16 ciltlik geniş bir böyle Mesnevi şerhi var. Onu okuyunuz. Onu okumanızı tavsiye ederiz. Efendime söyleyeyim. Yok, ilahiyatçı değilseniz ama sıradan bir halk tabakası değilsiniz. Böyle felsefeyle, ince fikirlerle uğraşıyorsunuz. O zaman size deriz ki Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin eserlerini okuyunuz. Herkesin açıldığı yön neyse kellimün nâse alâ kaderi ukulihim kuralınca, bu hadis-i şerife göre herkese akıllarının hitap edebileceği, açılım sağlayabileceği yönden kitapları okuyup hakikat bilgisine ulaştırmak lazım. İşte bu Esad Erbil Hazretlerimizin Risale-i Ehadiye adlı eseri bireysel olarak okuduğunuz zaman anlayabilirsiniz.
Evet.
Ama bazı anlaşılması zor olan yerler var. Ontoloji problemleri var mesela burada. Varlık bilimsel problemler var. Onları açılım olarak nasıl izah edebileceksiniz? Özellikle ontolingüistik problemler var. Dil ile ilgili varlık problemleri var. Varlığın meydana gelişinde mutlak gayıptan bu şehadet alemine kadar 5 tane ilahi hazır oluş alemi var. Yani birinci tayyün, birinci la tayyün, ikinci la tayyün, misal alemi, şehadet alemi diye 5'li bir sıralama var. Bu alemleri anlayabilmek, anlatabilmek fevkalade zor. Özellikle o kuantum fiziği varmış olduğu son aşama, termodinamiğin ikinci kanuna göre yapılan alem açıklamaları, ondan sonra Erwin Schrödinger'in o meşhur kuantumuna göre oluşturulan kainat ve alem anlayışı, bunlar bu dünyanın yeni zihnine hitap eden ve vahdeli vücudu destekleyen bizim irfan ehlinin üstü örtülü olarak anlatmaya çalışmış olduğu konulara yaklaşan fikri ve astrofizik yönünden bir açılım ve bir, efendim söyleyeyim, bir ışıktır. Bu ışıklardan da istifade etmek lazım anlayabilmek için. Zaman nedir, mekan nedir, Muhyiddin Arabi Hazretleri ve bütün Sufiye, İmam Rabbani hep bunlarla uğraşmış. Allah'la, kulla, alemle, bunlarla ilgili görüşleri dile getirmeye çalışmış. Bu eser fevkalade güzel bir eser. Bir bilenle beraber okursanız daha istifadeli olur. Fakir tasavvufu bildiğim söylenilmez. Ama 38 seneden beri akademik olarak çalışıyorum. Bu Fahrettin Iraki Hazretleri'nin Lemaat adlı eseri var. Hacı Bayram Veli Hazretleri hep bu eseri okutmuş. Bu eser Mevlana zamanında yaşamış, Fahrettin Iraki tarafından yazılmış bir eser. Çok ağır bir eser. Çok üst dil kullanılan bir eser. Hacı Bayram Veli bu eserde eseri şunun için okutuyor. Bu eser sadece Allah'ı sevmeyi ve Allah'ı sevenleri anlatıyor. Konusu bu, başka bir şey değil. Ben de teberrüken o Hacı Bayram'da Sami Efendi evi var. Her pazar günü sabah namazından sonra bu eserin kendi bilgimce, acizane fakirane, noksan eksik bilgimle, bilebildiğim kadarıyla 38 senenin birikimini beni dinlemeye gelenlere, fakiri dinlemeye gelenlere aktarmaya çalışıyorum. Ben büyük bir zevk alıyorum. Hacı Bayram'ın sünneti bu, Lemaat adlı eserin okunması. Çünkü aşkı, yani imanı, yani Allah'ı anlatıyor. Ama ille araya bir tercüme edecek, anlam tercümesi yapacak, izah edecek şerçilere, açıklamacılara, bugünün diline indirgeyecek ve indirgerken de o güzelliğini kaybettirmeyecek açıklamalara fevkalade ihtiyaç var. Allah bu gibi insanların yetişmesini nasip eylesin. Biz de bu insanları yetişmeye vesile kılsın diye dua ediyoruz.
Hocam, Esad Efendi Hazretleri de bu eserin mukaddimesinde, bu hamişinde eserin yazılış gayesini şu şekilde açıklıyor. Bu Veysi Paşa'nın zamanın üzerasından, bu Veysi Paşa'nın isteği üzerine, talep üzerine bu eseri tercüme etmeye başladığını söylüyor. Ve şöyle diyor: Darü Hilafeti Aliye'den Veysi Paşa "Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu" risalesini şerh etmemi istedi diyor. Ve istiharede bulundum diyor. Dileğime müspet cevap gelmesi üzerine alemin en faziletlisinin ruhaniyetinden feyz istirham ederek bu işe başladım diyor. Ve eserin adını da Miratül İrfan isimli olarak, eser olarak isimlendirdim diyor.
Evet.
Ve bu Esad Efendi Hazretleri İbn Arabi Hazretleri'nin vahdet-i vücut nazariyesini de burada savunuyor. Yani
evet.
Kendisi.
Evet.
Ve vahdet-i vücut nazariyesini de ceffel kalem inkar eylemenin mümkün olmadığını, yani hep ayetlere, hadislere dayanan bir nazariye olduğunu ifade ediyor bu eserin hamşinde.
Veysi Paşa devreye giriyor. O devrin vezirlerinden.
Evet.
Rica ediyor. Destekliyor. Basımını sağlıyor. Teşvik ediyor. Bu gibi eserlerin kazandırılmasına himmet eden böyle bir şey, maneviyat sevenler, kültür sevenler grubu. Böyle üst gelişimi sağlayacak ve maneviyat gelişimini sağlayacak olgun insanlar mertebeli insanlar var. Teşvik eden insanlar var.
Devlet ricalinden.
Devlet ricalinden bir böyle bir destek
var,
geliyor.
Destek var.
Rönesans Avrupa'da işte 14. yüzyıl özellikle İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethinden sonra Rönesans hareketleri başlıyor. İlk başlangıcı bir, İspanya Müslümanların tesiri. İslami ilimler Avrupa'ya girince Avrupalılar aklı açıldı, zihni açıldı, kalbi açıldı. İkincisi, İtalya'da devlet adamları, çeşitli prensler mesen sınıfını oluştururlar. Mesen sınıfı sanat severler, kültür severler, bilgi severler, bilim adamlarını, filozofları, heykeltıraşları, şairleri, tiyatro yazarlarını, yani entelektüel gelişimi sağlayacak bütün o Avrupa'nın birikimini İtalya'ya çektiler. Michelangelo yetiştirdi o dönemde. Leonardo da Vinci yetişti.
Evet.
Ve pek çok Dante Alighieri yetişti. Ama bu sanatı destekleyen zenginlerin eliyle oldu. Onun için Avrupa Rönesansı, önce Endülüs İspanyası, ondan sonra bu sanat severler, kültür severler, bilgi severler, mesen sınıfı İtalya'da oluştu. Onların teşvikiyle yeni bir dönem başladı, eski dönem kapatıldı. Zenginlere çok iş düşüyor. Bugünün zenginde şöyle bir zevk olmalı. Mesela diyelim ki Akşemseddin Hazretleri'nin menakıbı. Basit bir şey kitap. Sıradan, yani öyle fevkalade bir özelliği var da yani, ama kültür açısından değerli. Fatih'in hocası bu. Acaba Akşemseddin yaşantısı nasıldı? Çünkü 1961'de cenazesi mezara açıldı. 502 senelik ceset çürümemiş halde duruyordu.
Evet.
Büyük bir Allah dostuydu bu. Ali İhsan Yurt Hoca bana anlattı hatırasını. Hocam dedi, sel geldi. Açmak zorunda kaldık 1961 senesinde. Kalabalık bir grupluk. Müftüler vardı, vaizler vardı, şeyh efendiler vardı. Akşemseddin Hazretleri mezarında sapasağlam. Vücudunu saran kefen bile çürümemişti diyor. Olan bir olay anlatıyor.
Evet.
Başka o olay yaşayanlardan da bunu öğrendim. Hakikaten böyle bir olay var. Ve İslam'ın fethinde, manevi fethinde en büyük katkı bu zattan gelmiştir. Sabaha kadar ağlamıştır çadırda. Ve gözyaşlarıyla toprağı sulamıştır. O gözyaşlarıyla sulanan toprak ve o duaların arkasından fetih müyesser olmuştur. Mana ordusu madde ordularını desteklemiştir. Bu zaten hayatı nasıl? Ben zenginim. Bir demir tüccarıyım. İlahiyat Fakültesinden falanca doçenti çağırıyorum. Ya böyle bir İstanbul'un fethinde önemli rol oynamış. Akşemseddin Hazretleri'nin günlük hayatı nasıldı? Hayatı nasıldı?
Evet.
Bu şahsiyeti neydi? İnsan yetiştirme metodu neydi? Resulullah'ı sevmesi nasıldı? Allah'a kulluğu nasıldı? Zikri, evradı ve hizmetleri neydi? Bunu bize anlatan böyle bir eser var. Alın size şu kadar para. Lütfen bunu ortaya çıkarın ve bunu ben basacağım deyip destekleyen bir zümrenin Türkiye'de oluşmasını hala bekliyoruz.
Evet.
Aybaşı olunca ben 50 tane talebem var. Nereden burs alacağım diye şaşırıp sağa sola bakıyorum. Kimseden para geldi yok. Oradan dilencilik, buradan dilencilik, zor topluyorum ben bunu.
Evet.
Ben bakın şu konuştuğumuz Osmanlı'nın son zamanlarda, Osmanlı'da var bu aslında. Osmanlı onun için 600 sene yıkılmadı, bu yüzden yıkılmadı. Evet. Devlet adamları, zenginler, ilim adamları destekliyordu. Şimdi desteklemiyor. Sen Veysi Paşa olarak Esad Erbil Hazretleri'ni bu çalışmayı yaptıracaksın. Belki 3-5 ücret de vermiştir, desteklemiştir, bastırmıştır. Veysi Paşa da ahirete çıktığın zaman Allah'ın huzuruna, ya Rabbi ben senin bilgili, alim bir kulun değildim ama Esad Erbil Hazretleri gibi mübarek bir zata bu tevhid risalesini, yani Mudni Arabi Hazretleri'nin tevhid risalesini, Risale-i İhadiyesini tercüme ettirdim ve ilim irfan olarak bastırdım matbaada ve parasız dağıttım ve ilmin irfanın bir Allah dostunun, seni anlatan bir Allah dostunun kitapların yayılmasına vesile oldum. Bunun hürmetine beni affet ya Rabbi diye bunu umarak zenginler öyle hareket ediyor.
Evet.
Bu devirde zenginlerimiz maalesef böyle bir açılımları yok. Böyle artı değer üretme diye bir kaygı yok maalesef ve üzülüyoruz. Söyleyecek başka bir şey de yok.
Kıymetli hocam, Esad Efendi Hazretleri tabii aynı zamanda bir tarikat şeyhi, Kelami Dergahı'nda eğitim vermiş birisi. Mürşide ittiba ile alakalı bazı görüşlerinin olduğunu biliyoruz. Şeriata riayet konusuyla alakalı Esad Efendi Hazretleri'nin şeriata bağlılıkla alakalı bazı görüşleri var. Bunlardan bahsedebilir misiniz?
Teşekkür ederim. Efendim, Kur'an-ı Kerim herkesi bağlayan bir kitap. Akil bali olduktan sonra yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini yapmamak ki bunların sayısı 534 olarak zikredilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in muhtevası avama göre düzenlenmiştir. Yani herkes yapabilecek deyince herkesi içine kaplayacak. Havas, hasül havas ve avam bir ayrım yok. Hepsi herkes eşittir. Namaz herkes kılacak. Avam tabakası 5 vakit namazının farzını kılar. Havas tabakası sünnetleri de kılar. Hasül havas daha başka sünnetleri de kılar. Ama birisinde kalite çoktur. Kendini vererek namaz kılar. Avam tabakası dünyayı düşünerek namaz kılar. Bu şekilde bir ilahi emirlere yapışma konusunda mürit de, mürşit de eşittir. Arada hiç fark yok. Ölçü şeriattır. Diyelim ki başörtüsü Kur'an-ı Kerim'de farz. Müridi de, mürşidi de bir yani bu tesettür emri vücudun belli yerine kapatmak erkek için de biliyorsunuz farz. Kadın için tesettür, erkek için de tesettür var.
Evet.
Erkek için de tesettür. Mesela herkes erkekler giyiniyor ama edep yerlerini belli eden elbise giymemek tesettür konusuyla alakalı bir uzun uzun fıkıh konusudur. Konuşmak lazım. Dar pantolon giyip de edep yerlerin belli olması erkeğin tesettürsüzlüğünü gösterir. Nisa'ın kâsiyatın âriyat gibi ricalün diye başlıyoruz.
Evet.
Kâsiyûne, âriyûne yani giyinmiş ama çıplak erkekler. Bu eskiden işte bol dökümlü elbiseler giyiliyordu. Bilmem işte şalvar diyorsunuz bilmem vesaire diyorsunuz. Edep yerleri belli olmuyor. Efelerin kıyafetleri bile dizle bel arasında potür şeklindedir. Aşağı tarafları incelir. Şimdi yani buradan şunu anlamak istiyorum ben. İslam'ın emirlerine uyma konusunda herkes eşittir. Peygamberimiz de İslam'a rağmen değildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizzat kendisi İslam'ı, Kur'an'ı, şeriatı yaşıyordu. Ona bugün batılı tabirle homo koranikus diyorlar. Hazreti Ayşe annemizin radıyallahu anhanın anlatım şekline göre de ve kâne ahlâkuhu ibareten minel Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dan ibarettir. Kur'an'a bakın. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bakın. İşte onun ahlakı buydu. Kur'an'dı. Yaşayan Kur'an'dı o. Yürüyen Kur'an'dı o. Kur'an'ın bir teorik bir kitaptır. Önümüze konuluyor. Yaşanırsa nasıl bir İslam ortaya çıkar? Yaşanırsa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkar. İdeal yaşayan o olmuştur.
Evet.
İşte bir mürşit, bir şeyh efendi de, bir mürit de peygamberimiz nasıl şeriattan mesul ise mürşit, mürit maneviyatta istediği kadar yüksek olsun. Hiçbir zaman şeriatın emirlerinin dışında kimse kalamaz. Ölçü budur. O ölçüyü aşana biz yani İslami açıdan eleştiri getiririz. İsterse mürşit olsun, isterse şeyh olsun, isterse mürit olsun. Asla fark etmez. İşte Esad Efendi Hazretleri diyor ki, bu lanetli şeytan var ya diyor. Bir şeyhe bağlanan insan manevi koruma altındadır. Manevi koruma altında olduğu için bir koruma kalkanı olarak şeytan bunu nüfuz edip bir müride kolay kolay tesir edemez diyor. Nüfuz edebilirdi aslında ama biraz zor olur.
Tabii müridin muhabbetiyle alakalı değil mi hocam?
Mürid sevini çok sever ve fena şeyh makamına gelirse
o zaman
onun gibi hallerini düzenler, tanzim eder, onun halini yakalamaya çalışırsa şeytan ona nüfuz etmesi çok zor olur. Hatta öyle şeyler vardır ki böyle bir medyum arkadaş vardı. Onunla sohbet ederdik. Hocam derdi. Ben bu dünyayı iyi bilirim. Böyle muskacılık dünyasını, medyumluk dünyasını iyi bilirim. Bir kimse bir şeyhe bağlıysa yapılan muskalar tesir etmiyor derdi. Esasen kuvvetli bir imanınız varsa bu gibi şeyler fasafiso, boş şeylerdir. İmanın zayıfsa tesir eder. Tesir ediyorsa sende iman zayıflığı var demektir. fefirru ilallahı gerçekleştiremiyorsun demektir. Evet. Allah'a kaçamıyorsun demektir. İşte lanetli şeytan bir şeyhe bağlı tarikat mensuplarına karşı zafer kazanamaz diyor Esad Erbili Hazretleri. Ama bazen bunun tersi de olabilir diyor. Yani zafer de kazanabilir. Çünkü tarikat mensuplarından ilahi kanunlara itaat etmede ve özellikle de imanın alameti demek olan namaz kılmak. Yani namaz kılmak imanın alameti. Bu konuda hakkıyla namaz kılamayan insanlar olursa bunlara şeytan nüfuz edebilir diyor. Yani demek ki hakkıyla namaz kılarsanız, yani قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ İnananlar kurtuldu ama namaz kılarken kendinden geçerse kurtuldu. Huşu, kendinden geçmek. Biz namaz kılarken kendimizden geçiyor muyuz?
Yok.
Geçiyoruz efendim. Onun için şeytan bize gelmiyor. Ama gerçek bu değil maalesef. Hiçbirimiz namaz kılarken kendimizden geçip Allah'ta kaybolamıyoruz. Allah'ı içselleştiremiyoruz. Ya vereceğimiz borcu düşünüyoruz, ya da akşam yemeğini düşünüyoruz, ya da birisiyle yapmış olduğumuz tartışmayı düşünüyoruz. Aklımıza dünya geliyor. Dünya gelmesi demek huşunun yok olması manasına geliyor. O namazın bir faydası olmaz. O namaz seni kurtaramaz. O namaz seni realize edemez, gerçekleştiremez. Sendeki kabiliyetleri ortaya çıkaramaz. Sendeki hazineyi ortaya çıkaramaz. Çünkü kıldığımız namaz, tövbeye muhtaç namazlar kılıyoruz. Hep dünya ile dolu, dünya alude, dünya karışık namazlar kılıyoruz. İşte bir mürit dersini çekiyor, şeyhe bağlı ama şeriatın emirlerine uymuyorsa, hakkıyla bir namaz kılıyor da hakkıyla kılamıyor. Şeytan ona nüfuz eder.
Nüfuz edebilir diyor.
Yani, diyor ki, şeytandan, şeyhten maksat, şeyh adını taşıyan birisi değil. Bilakis Allah'ın sıfatlarını tanıyan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan bir kimse. Şeyh demeyelim de böyle diyelim esas diyor. Yani yetkin bir kimse, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış bir kimse. Bu ahlakla ahlaklanmış ama içten gelen samimi ihlasla dolu bir niyet ve ihlasla dolu bir ibadet ve Allah'ın emirlerine devam etmek, günahlardan kendini koruyan nefsin istekleriyle zevklere yüz çeviren, şeriat ve tarikata hizmet eden zatlar. Biz bunu kastediyoruz. Biz buna şeyh de diyebilirsiniz. Yani İslam'ı dört dörtlük yaşayan insan. Böyle bir zata siz kalben bağlı olursanız ve ilahi emirlere de itaat ederseniz şeytan size tesir edemez. Böyle olduğu gibi müridin de mürşidin de şeriat ve tarikat dairesinde bulunan emirlere ve adaba riayet etmesi görevidir. Yoksa şeytan başına musallat olur, hatalara düşürebilir. Yoksa şeriat olur mu tarikat? Tarikat vasıta, hedefimiz hakikat. Bismillahirrahmanirrahim.
Evet hocam. Yani hem müridin üzerine düşen bazı görevler var, hem de mürşidin üzerine düşen bazı vazifelerin olduğunu anlıyoruz. Hocam, mürşidin hakiki mürşid olduğu zaman, yani mürşidi kamil olduğu zaman müridi olgunlaştırması gerekiyor.
Evet.
Esad Efendi Hazretleri'nin de bununla alakalı bu divanında bir şiiri var. Bu şiirin sizden kısaca bir şerhini arzu ediyoruz. Yani şiir şu şekilde: varlıkta pir-i kamile, vardıkta pir-i kamile, taş olsa dil yumuşak olur. Firavun ise nefsin, yakın bir murdan alçak olur. Oldunsa vakıf azine, enna amel bir dağ olur. Çürüklerin hep sağ olur, zehrin kamu bal yağ olur. Dağlar yemişli bağ olur, cümle cihan bostan sana diye.
Evet.
Böyle bir şiir var divanında geçen. Hocam, bu şiirin kısa bir şerhini, kısa bir açıklamasını yapabilir misiniz? Yani mürşit müridi nasıl olgunlaştırır?
Efendim, bir mürit ben olgunlaştım mı diye kendini auto check-up yaparsa, ben olgun bir mürit miyim diye kendini sorgularsa, yani burada bir mürit kriteri çiziyor aslında. Olgun mürit kriteri nedir? Onu anlatıyor.
Evet.
İşte diyor ki, gönlü bir kere yumuşak olacak diyor. Kalbi sert olan insandan olgun insan olmaz. İn kunte fazzan galizal kalbi lan faddu min havlik. Ey Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. Kalbin sert olsaydı etrafındakiler dağılır giderdi. Yumuşak olacak. Başka, karıncadan daha mütevazı olur. Alçak gönüllü olur. Kibriya yoktur üzerinde. Kibriya, taslamak, kibir taslamak, megalomanya, Allahü Teala'ya açılan bir savaştır. Ben de Allah oldum demektir, haşa. Evet. En rabbukumul a'la diyen Firavun gibi. Başka ne olur? Olgunlasan derviş, yaptığı işi ihlasla yapar. Namaz kılarken ihlasla, abdest alırken ihlasla, konuşurken ihlasla, hizmet ederken ihlasla, içten, gönülden gelerek, yani kalbini ortaya koyarak hizmet eder. Başka, ayağa kaymaz, sağlam olur, dik durur, fırıldak gibi dönmez, münafık olmaz. Şurada şöyle, burada böyle, burada bu şekilde, burada şu şekilde. Hayır, bir tek görüntüsü vardır.
Evet.
Bir tek resim verir. Başka nasıl olur? O bal gibi tatlıdır. Kendisi gelenler dirilir onda. Hayat bulur, neşe bulur, canlılık bulur. Seninle beraber konuştum. Ben dirildim, canlandım. Bal gibisin. Yani acılık görmez. Onunla konuşur, beyin serotonin üretir. Mutluluk hormonu üretir. Tatlılık üretir. Kendini, kalbini hoş bulur. Gönlü genişler, sadri genişler. Ve namaz gevşek kılıyorsa, onunla sohbet yaptıktan sonra, olgun şeyhiyle sohbet yaptıktan sonra namazı daha dikkatli kılar. Tesir eder.
Evet.
Tesir alır ve tesir eder. Hem tesir alır hem de tesir eder. Seninle kaç kişi konuşur da namaza başladı? Kaç kişi seninle konuşur da gidip maneviyat dersi aldı? Kim etkilendi senden? İşte bal gibi tatlı olur, diriltici olur. Öldürmeye gelenleri diriltir. Peygamberimizin en büyük özelliği bu. Muhyi sıfatıdır. Böyle bir kimse, olgun bir derviş, imar olur, mamur olur. Yani noksanlar gider, kendini tamir eder. Şakirtleri taş yonarlar, yonarlar, üstada sunarlar. Hacı Bayram böyle böyle söylüyor. Yani bir inşaat yapılıyor, karakter inşası. Karakter inşasında taş gibi sert olan yönlerini ellerinde çekişle vura vura vura vura taşı, sert taraflarını yontarlar, yontuk hale gelirler. Ondan sonra götürürler üstada, şeyhe sunarlar. Efendim, benim sert yanımı bu şekilde düzenledim, düzgün hale getirdim. Buyurun bir gözden geçirin. Acaba belli bir şekle girmiş mi? Ne diyorsunuz? Toparlayabildim mi kendimi diye kendini şeyhine check-up yaptırır. Yani kendini imar eder.
Evet.
Amera bina yapmak manasına geliyor. Amera ömür sahibi olmak manasına geliyor. Ömür sahibi olmakla bina yapmak kelimesi demek ki şahsiyet ve karakter teorileri var. Bugün Avrupa'da, Amerika'da, dünyada, Rusya'da, Asya'da karakter teorileri. İşte Abraham Maslow başı çeker. Evet. Profesör Yalom başı çeker bunlardan. 20 tane bu şekilde karakter inşasıyla ilgili uğraşan insanlar vardır. İşte bir insanın imarı, yani bir tuğla gibi üst üste koyup inşası bir ev kuruyorsunuz. Kalp evi o. Kalbül mümini beytullah.
Evet.
Her inanın kalbi bir Allah'ın evidir. Bu ev de Kabe nasıl tuğlalarla üst üste konularak bina edildiyse, biz de ihlas koyacağız, tövbeyi koyacağız. Onlar hep birer taştır, birer tuğladır. Hepsi benim evimde gözükür. O tuğlalar üst üste konulursa kalp evi mamur olur. İnşa edilmiş olur. Ve kişi kendi gizli potansiyel kabiliyetlerini kinetize etmiş olur. Ortaya çıkarmış olur. Bu da işte nefis terbiyesiyle, seyri sülükle olur. Geceleyin kalkıp secdeye kapanıp Suriyeli Müslümanlara, Mısırlı Müslümanlara, Iraklı Müslümanlara, Doğu Türkistanlı Müslümanlara, dünyanın kötü gidişine, Batı Pakistan'a, Türkiye'ye, Kıbrıs'a, Libya'ya, bütün İslam alemine, bütün insanlara, bütün ümmete gözyaşı dökerek olgunlaşırlar. Zikir çekerek olgunlaşırlar. İhlaslı Kur'an okumak ve onu yaşamakla olgunlaşırlar. Kendinden geçerek haşiun, antır parantezi içerisinde namaz kılarak olgunlaşırlar.
Evet.
İşte bunlar inşa eden tuğlalardır. Böyle üst üste koyuyoruz ve kendimizi inşa ediyoruz. Mamur oluyoruz, imar ediyoruz. Bir derviş Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin anlattığı gibi kendini yontar. Şeyhinin vermiş olduğu emre göre kendi. Zikri kendi çekecek. Her zikir Allah demek, kendini yontmak demek. Yamur yumru taş olan özelliklerini düzgün taş haline getirip ev inşaatında kullanmak üzere üstadına, şeyhine sunacak. Efendim taş benim sert yanım bu. Benim bozuk yanım bu. Tövbe ettim, düzelttim. Şekirli şükürlü bir şey oldu artık. Üstad diyecek ki aa çok güzel olmuş. Hadi kendi kalp evinin inşasında onu bir tuğla olarak bir yere koy diyecek. Kalp evi mamur hale gelir. Ve kalp evini mamur etmek demek kişinin karakterolojik gelişimini virtualize etmesi, olgunlaştırması, üst seviyelere tırmanması. Olgun insan, hazımlı insan, taşıyan insan, hizmet eden insan, sabırlı insan, İhlaslı insan, gözü yaşlı, merhametli, megalomanyası olmayan ve tatmin olmamış benliklerini tatmin eden değil, bütün benliği tatmin olmuş, Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub ayet-i kerimesine göre, bütün iş alemi huzurla dolmuş, hiçbir eleştiriye, ve la yıkâfûne levmete laimin, hiçbir eleştiriden korkmaz. Ve geniştir, elvasi ismi tecelli etmiştir. Her şeyi kabul eder, her şeyi hazmeder, her şeyle yüzleşir, yüzleşmekten de korkmaz. İşte bu mamur olmuş bir gönül. Ve bostan olur, yani meyve vermeye başlar.
Yani mürşit insanı
bu hale getirir.
Bu hale getirir.
Yumuşak gönüllü yapar. Karıncadan mütevazı hale getirir. Tarikat terbiyesinde bu ortaya çıkar. İhlaslı olur, sağlam ayaklı olur. Bal gibi tatlı olur. Gelenleri, etrafındakileri diriltir, hayat verir. Kendini imar eder, mamur eder ve bostan olur, meyve verir, sebze verir. Yeter ki düş sarraf eline, işlesin seni, korkma. Ziyan edersin, bakır kalırsın, sakın ondan kaçma. Altın olabilmek.
Evet.
Yoksa bakır kalırsın. Çünkü şeyhler simyagerdir. Simyacıdır. Bakırları altın yaparlar. Ama o simyacıyı nereden bulacağız? Paolo Coelho'nun Simyacı adlı romanını okuyoruz. En sonunda gözyaşıyla bitiyor.
Evet.
Hazine bizde. Gözyaşı merhamet. Hazine buymuş. İşte bu hazineyi biz nasıl elde edeceğiz? Nasıl sağlayacağız? Gerçekten kolay değil. Bu şiiri teberrüken ben de okuyayım.
Buyurun.
Vardık da Pir-i Kamil'e taş olsa dil yumuşağı olur. Olgun bir şeyhin yanına varır, ona intisap edersin, ona talebe olursun. Dilin, gönlün taş bile olsa yumuşar. Firavun ise nefsin, yakin bir murdan alçağı olur. Firavun gibi megalomanyası, efendim benliği, egosu, putlaşmış bir insan isen, Firavun gibi, inne firavne le'ala fil ard, yeryüzünde, Firavun yüceldi, büyüdü. Ben Allah'ım dedi, haşa. Bir şeyhin huzuruna, bu vaziyete giren bir kimse tevazu öğrenir. Bir karıncadan da aşağı görür kendisini. Tevazu sahibi olur. Oldunsa vakıf aczine, edna amel bir dağ olur. Yapacağın ibadetleri, ya Rabbi daha iyi yapabilirdim, bu kadar ibadet edebildim. Şu kadar iyilik yapabilirdim, bu kadar yapabildim. Hakiki kulluğa ben gücüm yetmiyor. Ma şekernâke hakka şükke ya meşgur.
Evet.
Ey şükredenin Allah. Sana hakkıyla şükredemiyorum diyor Peygamberimiz. Ma abednâke hakka ibadetike ya ma'bud. Ey kendisine tapınılan, ibadet edilen Allah. Sana hakkıyla kul olamadım diyor. Peygamberimiz diyor bunu. Karıncadan aşağı. Ma arafnâke hakka marifetike ya ma'ruf. Ey bilinen Allah. Seni hakkıyla bilemedik diyor. İşte bu acizliğimizi bilebilirsek yaptığın en ufak amel dağ gibi büyür diyor. Çürüklerin hep sağ olur, zehrin kamu balyağı olur. Böyle noksanlıkların tamam olur. Eksiklerin gider, mükemmelleşirsin. Sendeki zehirli yönler var ya, hepsi kaybolur, bal gibi olur, yağ gibi olur. Tadına doyum olmaz, herkes seni yer, istifade eder. Eğer bunu yapamazsan zehir olur, herkesi zehirlersin. Toplumumuzun zehirlenmesini burada anlatabiliriz da laf uzamasın diye.
Evet hocam.
En son dağlar, bir derviş de bu şekilde şeyhe intisap ederse, dağlar, sert dağlar, yemişli bağ olur. Ağaç bulunmayan dağlar bağ olur. Meyve verir hale gelir. Dağlar yemişli bağ olur. Cümle cihan bostan sana. Bütün alem sana bostan olur. Her tarafa bahçe açarsın. Her tarafta meyve yetiştirirsin. Talebe yetiştirirsin, adam yetiştirirsin. Onun için Hacı Bayram Veli, bütün o büyük şeyhler her tarafa halifeler göndermişler. O halifeleriyle her yerde bostan bahçeleri açmışlar. Ankara'da açmışlar, Şam'da açmışlar, Sofya'da açmışlar. Efendimizin Kozova'da açmışlar, Bağdat'ta açmışlar, Buhara'da açmışlar, Bakü'de açmışlar, Kırım'da, her yerde bostan açmışlar.
Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla birlikte Bir Gariplerin Kitabı programında sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın efendim.